أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 496. حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. Erkekler rengi açıktan belli olmayan ama kokuları etrafa yayılan kokular kullanabilecekler. Kadınlarınki ise tam tersine, kokusu çevreye yayılmayacak ama rengi belli olabilecek. Bu İslam dininin insana tanıdığı haklardan biridir. Güzelleşmek, güzel kokular kullanmak ya da Allah'ın kendisine verdiği güzelliği güzelleştirip açığa çıkarmak. Bu bir kadın için elbette güzelliktir ve fakat bunu başkalarına yaymamalı. Yani özellikle dünyada bir numara sadece kocasına ama onun yanında da babası gibi, erkek kardeşleri gibi, oğlu gibi, amca ve dayısı gibi erkeklere de güzelliği yansıyabilir. Ama onun dışındakilere yasaktır. Dolayısıyla kokulanınca, güzel koku sürülünce onun bu güzelliği İslam'ın yabancı dediği erkeklere yansımamalıdır. Lakin eğer renkli oluşunu bunun yanında ama o da yansımaz mı, o da görülmez mi diyorsanız, onu örten bir kıyafet dışarıya yansımasına engel olacaktır elbette. Ama güzel kokuların dışarıya yansıması örtüyle engellenmeyecektir. 497. At-ta'imuş şakiru lehu mislu ecris sa'imis sabir. Yiyip de şükredenin mükafatı sabırla oruç tutanki gibidir. Yani oruç tutan nasıl mükafat elde ediyorsa, nasıl ecir kazanıyorsa, oruç tutmasına İslam'ın izin verdiği dönemde kişi orucunu yiyor, Allah'ın kendisine ikram ettiği sofradan yararlanıyor ama bunun Allah'tan olduğunu biliyor. Yani onunla Allah'a kulluk etmesi gerektiğine inanıyor ve öyle yaşıyorsa, işte bu iki kişinin Allah'ın nimetleri karşısında aldığı ecir aynı olacaktır. Birisi oruç tuttu diye daha çok sevap ama diğeri İslam'ın izninden yararlandı ya da hatta tutamadığı için ona sabretti, gayret etti ya da Allah bana böyle nimetler verdi ama bu nimetleri ben oruçta kullanacak halim kalmamış ya da her zaman oruç tutacak durumum yok. Zaten İslam dini her gün arka arkaya orucu da nehyetmiş. Ben de inşallah gelecek ayın 13-14-15'ine kadar ara vererek her ay 13-14-15'inde 3 gün veya her hafta 2 gün oruç tutmaya niyet ettim diyen bir Müslüman, o oruç tutmadığı günlerde de oruç tutma sevabı kadar sevap alacaktır. Ama yemiş içmiştir, yani rahatını bozmamıştır. Öyle değil. İnsanlar rahatını bozarak Allah'a kulluk yapmazlar. Allah'ın kendilerinden istediklerini şevkle ve heyecanla yaparak Allah'a kulluk yaparlar. Dolayısıyla yiyip içiyor ama şükrediyorsa, Allah'ın istediğini Allah dedi diye yapıyor, o nimetleri Allah'tan biliyor, Allah'a kullukta kullanıyorsa, diğeri de yemiyor, içmiyor ama oruç için böyle yapıyor, bunu Allah dedi diye yapıyorsa, bir birim emrin yerine getirilişiyle bir başka emrin yerine getirilmesi arasında ne fark olacak ve ikisi de Allah'ın mükafatına nail olacaktır. Bir de, bu hadis sebebiyle aklıma gelen bir başka yön vardı. Mesela, birisi oruca başlamıştır. Nafile bir oruçtur. Ama bir dostunun yanında veya tanımadığı bir evde bir misafirlik ortamında ama sofra başında bulmuştur kendisini. Oruç tuttuğunu beyan etmesi, oruca devam etmesi ona her ne kadar mükafat kazandıracak ecir kazandıracak idiyse de o anda onları memnun ederek orucunu bozarsa bu yine aynı ecrin ona verilmesi anlamına gelecektir. Böyle olunca ben oruca başlasam, gitsem bir sofraya, onlar nasıl olsa teklif ederler, ben de zaten oruçtan yorulmuştum, böylece orucumu bozuversem diyenler için ama bir hüküm aklımıza geliyor. O başlayıp da böylece bozduğu orucu sonradan yine mutlaka tutmak zorundadır. Yani bir insan o gün oruç tutmak zorunda değilse başlamasın ama başladığı orucu bozmuşsa sonra onu yeniden tekrar etmeli, kaza etmelidir. İşte buna göre eğer bulunduğumuz durum, mesela ev sahibi pozisyondayız ve evimize misafir gelmiş, sıkılan, zorlanan, yediğim yemekte ağzıma aldığım lokmaları sayıyorum acaba ev sahibi diyecek karakterde bir misafirimizse, onun yanında da biz hemen sofraya oturuverecek, orucu bozuverecek, onun rahat etmesi için Allah'tan bu sefer de yememiz karşılığında sevap bekleyeceğiz. Veya bir anlaşmazlığın çözümü için, bir insanın ibadet ve itaat, şevk ve heyecanının artması için, birisinin Kur'an'la tanışması, birisinin sünnet okuması için, eğer o anda yemek yememiz gereken bir pozisyon çıkmışsa, evet oruçuz ve fakat onu sonra tekrar etmek şartıyla, o anda orucu bozmak da bize oruca devam etmek kadar sevap kazandıracak, ecir kazandıracaktır. 498 Ez-zulmü zulümatun yevmel kıyame. Zulüm, kıyamet gününde karanlıklar anlamına gelecektir. Allah ile ilişkisini kopartıp, insanların dünyasını karartacak şekilde yapılan zulüm, kıyamet gününde Allah'ın rahmetinden uzak, karanlıklar haline gelecektir. Zulüm. Kur'an-ı Kerim'de en güzel tariflerini aldığımız, hadis-i şerifte en güzel açıklamasını bulduğumuz, Müslümanın hayatında uzaktan yakına hiç olmaması gereken bir özelliktir. Zulüm, sözlüklerde gördüğümüz anlamıyla, kelime karşılığıyla, bir şey olmamalı da olmuşsa, bir şey olmalı da olmamışsa, işte ona zulüm diyoruz. Bir toprak kazılmamalı da kazılmışsa gibi. Buradan hareketle, kelime anlamını da akılda tutarak, Kur'an-ı Kerim'de mesela bir zulüm tarifi var. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ diye başlayan ayetlere bakınız. Allah'ın Rab ve İlah olarak din gönderen Rabbimiz ve İlahımız, vahiy gönderen Allah'ımız olarak dediklerini sanki demedi gibi, demediklerini sanki dedi gibi davranmak zulmün ta kendisidir ve bundan daha büyük zulüm yoktur. Bir başka ayet aklımıza geliyor. Lokman aleyhisselam, Lokman suresinde Cenab-ı Hakk'ın haberiyle şöyle söylüyor yavrusu, çocuğuna, evladına. Ya buneyye la tüşrik billah, inne şirke la zulmün azim. Yavrum, evladım, sakın ha, Allah'a şirk koşma, Allah'ı ortaklı düşünme, Allah'a yetki sınırlaması getirme, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetinde fazlalık varmışçasına azaltmaya, azlık varmışçasına artırmaya çalışma. Sen öyle yaparsan bu gerçekten çok büyük bir zulümdür. Evet, zulmün Kur'an'da ve sünnetteki tariflerini yeniden aklımıza getirelim. Buna göre, Allah'ın istediği yerde olmamak, Allah'ın istemediği yerde olmak, Allah'ın istemediğini söylemek, istediğini söylememek, Allah'ın istemediği yerden kazanmak, istemediği yere harcamak veya istediği yerden kazanmamak, bize aittir diye emanet verilen malın mülkün, Allah'a kullukta kullanılması gerekirken, başka şeylerde, ya haram ve isyanda, ya heva ve heveste kullanılması, siz bu örnekleri bütün bir hayat için uzatabilirsiniz. Allah'ın istemediği gibi bir düğün yapmak, ev yapmak, evi döşemek, sofra hazırlamak, orada bulunmak, onun istemediği gibi tarz ve tavır geliştirmek ya da onun istemediği sözcülüğü yapmak, onun istediklerini de yapmamak zulmün ta kendisidir. Bütün bunlar kıyamet gününde karanlıklar olarak kişiye takdim edilecek ya da kişi o karanlıkların içinde kendisini bulacak, sanki o karanlıklarda gömülüp gidecek ama ölüp gitmeyecektir. Dünyada da öyle. İnsanlar zulmeder ya da zulümle beraber olurlarsa, yani az önce söylediğim ayete göre insanlar şirke düşer, şirkin bataklığında eğer kaybolurlarsa bu onlar için dünyada bir karanlık demektir. Önlerini göremezler, hayırlarını bilemezler, yanlışlarını anlayamazlar, ne diyeceklerini veya ne demeyeceklerini hesaplayamazlar. Zulüm bu kadar büyük bir karanlıktır. Öyle ya, ekonomik ve sosyal ve siyasal hayatında, kendisi veya ailesiyle birlik ya da komşularıyla, insanların her birine yönelik içinde taşıdığı duygu ve düşüncelerden, eylem olarak ortaya koyduğu hareket ve tarzlara, tavırlara kadar bütün hayat programında eğer insanlar vahye dayanmazlar veya bir kısmını vahiyle, bir kısmını da vahiy dışı kaynaklarla ayarlamaya çalıştıkları bir programın gereğini yapıyorlarsa, bu zulümdür, bu karanlıktır, bu yanlıştır. Böylece hayatları, onların önlerini, sağlarını, çevrelerini aydınlatacak kadar nurdan yoksun, yani kapkaranlık bir ortamda ne yaptıklarını bilmez biçimde olacaktır. Öyle olunca, zulmün her çeşidinden, hatta karanlıklar içinde kapkara bir karıncanın ayak izinden daha gizli zulümlerden sakınıp, Allah'ın istediği gibi bir hayat için gönül vererek, niyetimizi, kalbimizin bütün özelliklerini ona bağlayarak Allah'ın dediği gibi yaşamaya çalışalım. Değilse hem dünyamız karanlık, hem de ahirette Allah'ın rahmetinden uzak, kapkaranlık bir yarınımız olacaktır. Allah'a sığınacaksak zulmün her çeşidinden uzak kalmak zorundayız. Tekrar okuyorum. اَزْظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah ile ilişkisini kopartıp insanların dünyasını karartacak şekilde yapılan zulüm, kıyamet gününde Allah'ın rahmetinden uzak karanlıklar haline gelir. Peki ama zulüm denilince böyle eline bir kamçı veya bir demir almış birisinin, karşıdakini acımasızca zulmederek vurması anlaşılıyordu. Ya da kölelere yapılan eziyetler veya benzeri olaylar aklımıza geliyordu. Evet, onlara zulüm değil demedim zaten. Ama ve fakat zulüm, kişinin Kur'an'dan uzaklaşması, İslam'dan uzaklaştırılması, namus ve iffetini kaybetmesi veya kaybettirilmesi, bütün değerler sisteminde vahiyden uzak hareket etmesi, Allah'ın hayatına karışma yetkisini unutması veya unutturulması, dindarlığının peygambersiz olarak gerçekleşmesi için çalışılması veya çalışması, peygamberi örnek olmak özelliğiyle hayatın ta merkezinde olacak yerde dışına taşırması veya atması, ilgisini kesmesi, unutması, kısaca kişinin kul olması için olması gerekenlerin yok sayılması, olmaması gerekenlerin de var kılınması zulmün ta kendisidir. İnsanların Allah'ın ayetlerine zulmetmesi, peygambere zulmetmesi, dine zulmetmesi, bedenin beden olarak varlık sebebine karşı zulmedilmesi veya çevremizde, dışımızda, dış dünyamızdaki bütün varlıkların var olma sebebinin unutulması ya da başka bir gayede istihdam edilmesi zulmün ta kendisidir ki kişinin dünyasını kapkaranlık edecek, ahiretini de kapkaranlık edecektir elbette. 499 El-âriyetu müeddâtun vel-minhatu merdûdetun وَالدَّيْنُ مَقْطِيٌّ Ez-za'imu garimun. Ödünç iade edilmeli. Emanet geri verilmeli. Borç ödenmeli. Kefil de borçlu durumundadır. Bunu bilmeli. Ödünç alınan iade edilmelidir. Peki ama ödünç alınınca, iade edilince insanların içi kararıyor. Sanki ciğerlerinden bir parça kopmuş gibi ızdırap içinde kıvranıyorlarsa, onunla ilgili bir hadis hatırladım. Benim anladığım Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar ve sahabe döneminde yaşayanlar kıyamete kadar örnek olaylardır. Biz onlara baka baka kul olmayı öğrenir ve yaşamaya çalışırız. Onun için daha genel ifadeler bazen daha güzel oluyor. Sahabeden birinin bir çocuğu var. Hastalanmıştır. Ciğer pareleri, Türkçe'de öyle söylüyoruz, hadislerde geçen şekliyle kalbinin meyvesi. Ama çocuk, baba sabah evden çıktıktan sonra vefat etmiştir. Anne, teslimiyetçi bir ruh haliyle, Müslüman bir yapıyla bunu kabullenmiş ve çocuğu kenara, hani gerektiğinde ne yapılacaksa o yapılsın diye koymuştur. Ama çocuğun bir de babası var ya, hani o da ciğerinin paresi, kalbinin meyvesi olarak onu gerçekten seviyor ya, eve gelince ona bir çeşit haber verilecektir olay. Ne desin, nasıl desin, feryat etsin, figan etsin mi, dünyayı başına yıksın, kıyameti koparsın mı, ağza alınmadık sözler söylesin, sonra ne yapalım, yavrum, evladım, çocuğum benim desin mi? Hayır, beklemiş sabırla, metanetle. Sormuş baba, çocuğumdan ne haber, ne durumda diye. Kadın yalan söyleyecek hali yok ya, iyidir inşallah, şöyle sakin demiş. Adam o anda bir gaflet, bunu gerçek anlamda hastalığından iyi olması şeklinde anlamış. Oysa kadın, onun Müslümanca düşünmesi gereği, güzelliğini, yani bir çocuğun vefatı, onun cennete gitmesi manasal olunca elbette iyi demiş. Hatta kılık kıyafetini güzelleştirmiş. Şöyle süslenmiş belki de. Yani kocasına bu işi güzel anlatmak istemiş. Onunla beraber olmuş. Derken sabaha etmişler. Sabah olunca demiş ki, komşu bize bir şey emanet etmiş olsa ya da biz komşudan bir şey ödünç almış olsaydık ne dersin? Gelip istese vermemiz gerekmez mi? Tabi demiş, elbette, zaten onundu, bizde emanet duruyordu veya biz ödünç almıştık, elbette vermemiz gerekir. Öyleyse demiş, sana bir haberim var. Allah bize bir emanet vermişti ya, bir çocuğumuz vardı, onu Allah aldı geriye, onundu ya demiş. Aman, bir an, ama bunu neden önce söylemedin, ben neden onunla meşgul olmadım diye, adam bir an şöyle bir sinirlenmiş. Hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Demiş ki, ya Resulallah, böyleyken böyle olmuş. Peki ne yaptınız? Biz de böyle yaptık. Allah size hayırlı bereketli bir çocuk ihsan etsin demiş. Nasıl? Emanet istenince verilir. Ödünç iş bitince geri iade edilir ya. Tamam, öyle olmuş işte. Ne dersiniz? Size verilen emanetler komşudan olunca istemeye hak sahibi de, Allah'tan olunca hak sahibi değil mi? Gözünüz ve kulağınız, eliniz ayağınızla birlikte, malınız ve mülkünüz, bütün varlığınızla birlikte, kafanız, gönlünüz, aklınız, fikriniz, firasetiniz size emanet verilmişti Allah tarafından ve onunla siz ona kulluk yapacak, sonra onu ona iade edecektiniz, öyle değil mi? Sanki iade, ödünç gibi, sanki geri verme emanet gibi düşündünüz, öyle mi? Nasıl anlarsanız, Allah'tan siz ödünç almıştınız. Ya Rabbi bana bir beden, bir kafa, bir gönül ver. Ya Rabbi bana mal ver, mülk ver, evlat ver, iyal ver, çevre ve imkan ve fırsatlar ver de ben onlarla sana kulluk yaptıktan sonra sana iade edeyim dememiş miydiniz? Evet, sırası gelince verin o zaman ama rahat verin elbette. Emanetler de öyle. Ödünç alınanlar. Dikkat edilmelidir. İnsanlar kendi mallarına dikkatlerinden daha fazla titiz davranmalılar. Çünkü evet, o eşyanın, o ödünç aldığınız şeyin ondayken, yani aldığınız adamdayken de başına bir şeyler gelebilir ama sizdeyken onun başına bir şeyler sizin gafletiniz veya ilgisizliğinizden dolayı gelmesin. Ama olacak olacakmış, o ayrı şey. Kahrolmanın anlamı yok. Demek ki ödünç aldınız, onu iade edeceksiniz. Ama kırıldı, hani acil oldu ve zaruri oldu, kırılabilen ya da işte öyle elden çıkan bir hale gelen bir eşyayı alıvermiştiniz komşunuzdan, arkadaşınızdan, o da sizdeyken elden çıkıverdi. Ne dersiniz? İade edecektiniz ama ödek yaparsınız, benzerini bulursunuz ya da gönlünü hoş edersiniz, durumu arz edersiniz ama savsaklamazsınız elbette. Lakin emanetlerde de öyle. O size emanet vermişse, siz emanet almışsanız ödünç dedik ona. Ama o size emanet vermişse, şunu tutuver biraz, sende kalsın biraz, sende dursun biraz ama emanet olsun biraz demişse, gerekince onu ona vereceksiniz elbette. Vermek zorundasınız. İstediği zaman üstelik. Para emanet etmişti. Siz de hay Allah nasıl da gaflet etmiş, o parayı harcayıvermişsiniz ya da o para konusunda gereken titizliği göstermemiş, ne yaptığınızı bilmeden onu elden çıkarıvermişsiniz, öyle mi? İsteyince ne yapacaksınız? Biz Allah'ın emaneti konusunda da böyle davranıyoruz bazen. Haydi sana emanet vermiştim, ver onu bakalım denildiğinde hiç de hazır değilim ya Rabbi diye şaşkınlıktan ne yaptığımızı bilmez hale geliyoruz galiba. Olmaz öyle şey. Öyleyse emanete dikkat edelim, ödünce dikkat edelim. Bir de borç konusu var. Yani sanki eşyadaki ödünç almak, onun eşya olarak tekrar iadesini gerektirecek ama borç olarak, borçlanınca ödenmesi, o da ayrı bir görev anlamına gelecektir. Demek ki paranın ödünç ayrı şey, eşyanın borcu ayrı şeydir. İkisi birbirinin yerine kullanılınca galiba anlam kargaşası oluyor. Eğer kişi borçlanınca o borcu konusunda bir de kefil varsa o da borçlu gibidir. Peki ama Allah Allah illallah, ben kesinlikle mümkün değil, ne borçlu olur ne kefil olurum. Eğer ikisi birlikteyse hadi çok güzel maşallah. Ama sen borçlu olma, kefil ol zaten denmeyecektir. Lakin İnsanlar bu hayatı yaşarken borçlanmak zorunda da olur bazen, bazen kefil olmak zorunda da. Mesela din, namus ve can tehlikeye girince insan elbette borçlanabilecek ya da bir Müslüman kardeşinin dinini, namusunu ve de canını kurtarmak için bir başka Müslüman diğerine kefil de olabilecektir. Değilse, sofraya koyduğu yemek çeşidinin değişmesi için borçlanmak ya da kefil olmak. Ben onları bilmiyorum. Arabanın modeli değişmeli çünkü yakışmıyormuş diyorlarsa, bunun için borçlanıyor ya da kefil oluyorsa ben nereden bileyim? Geçenlerde anlattılar. Yeni bir yer, bir site inşa edilmiş. Oradaki arkadaşlar oraya her ne gafletle aralarına aldıkları bir arkadaşları, komşuları yüzünden tedirgin olmaya başlamışlar. Çünkü onun arabası o siteye girmek ve çıkmak konusunda yakışıksızlık ortaya koyuyormuş. Aman ne kadar ayıpmış, o arabayı değiştirmeliymiş. Baskı yapmışlar, ısrar etmişler, tekrar etmişler. Hatta bu yakışıksız arabanın sahibi bir Müslüman kardeşine dert yanmış önce. Demiş böyle böyle yapıyorlar. Bu ne menem şeydir, bu nasıl Müslümanlıktır, olur mu böyle şey diye. Hani imanının galip olduğu dönemdeymiş galiba. Derken aradan çok fazla bir süre geçmemiş. Bakmışlar ki o dert yanılan kişi bakmış ki Karşıdaki dert yanan arabayı değiştirmiş, ne haber demiş, gittim o günler. Öyledir yani. İnsanlar bunun için borçlanıyorlarsa, bunun için kefil arıyorlarsa, o benim bilgimin, o benim konumun dışında gerçekten, ben onu bilmiyorum. Ama eğer şu üç şey tehlikeye girecekse, o zaman her şey yıkılsın. Yani canım, namusum ve de dinim. Bunlar birlikte yaşanmalı, ayrılmaz zaten. Ben bir Müslüman olarak İslam'ın benden istediği hayat programını namusum ve iffetimle yaşamak için can ve beden sahibi olmalıyım. Bunun yok edilmesine tahammül etmemeliyim. İşte bunun için bazen mecbur olursa insanlar, çaresiz kalırsa borçlanabilir ya da bir başka Müslüman o durumda olanı destekleyebilir, kefil olabilir elbette. İşte o da o zaman borçlu gibidir. Çünkü böyle durumlarda kefil olan kişi zaten baştan ödemeye hazırdır da, hani şahsiyetine müdahale olmasın diye sen ödeyebildiğin kadar öde bakalım da gerisi bana ait olsun deme makamındadır. Tekrar okuyorum. El-âriyetu mu'eddâtun vel-minhatu mardûdetun ve-d-deynu maktiyun ez-za'imu gârimun. Ödünç iade edilmelidir. Emanet geri verilmelidir. Borç ödenmelidir. Kefil ise o da borçlu durumundadır. 500. Aceben lil mu'mini fe vallahi la yaqdillahu lil mu'mini qada'en illa kana hayran lehu. Allahu ekber. Subhanallah. Ne kadar büyük bir müjde. Ne kadar mutlu bir haber. Allah müminin başına onun için ancak hayır olacak şeyler verir. Müminin bu durumu gerçekten hayret vericidir. Demek ki Allahu Teala'nın müminin başına verdiği hiçbir şey yoktur ki onun hakkında hayırlı olmasın bu verilenler. Allahu Zülcelal müminin başına onun için ancak hayır olacak şeyler verir. Öyle ya. Müminin başına ne gelirse gelsin, eğer sabretmesi gerekiyorsa sabrederek, şükretmesi gerekiyorsa şükrederek, o anda nasıl kul olması gerekiyorsa öyle yaparak Allah'ın rızasını ister o başına gelenlerle. Cenab-ı Hak onu neyle imtihan ederse etsin, elbette o baştan bilir Allah'ın Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, bu başına gelen soruların, bu imtihan sorularının Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin bir tecellisi olduğunu baştan bilir elbette. Öyle olunca ne fark eder? Mümin ne kadar rahattır bu konuda? Efendim, Allah öyle istemiş ve öyle imtihan etmişse, yani öz oğlunu öz oğulları elinden almışsa, olsun, ne fark eder ki bu onun için hayır olmadı mı dersiniz? Peki ya kardeşleri onu kuyuya atmışsa, böyle bir mümin için ne fark eder ki sonuç hayırdan başka nedir ki söyler misiniz? Peki ama kuyuya atılmasıyla iş bitmemişse, bir kervan gelip onu almış ve bir köle diye götürüp pazarda satmışsa olsun, sonunda hayır olmamış mı? Ama bu kadar teslimiyet mi gerekirdi? Evet elbette öyle olacaktı. Yani gidip köle pazarında satılırken hiç kimse yokmuş gibi bula bula onu sarayda Aziz'in karısı adına almışlar öyle mi? Aziz'in kölesi olarak saraya gidecekmiş. Evet, olsun. Kötü mü yani? Sonuç kötü mü oldu dersiniz? Ama ne demek? Sonuç iyi mi oldu? Yani orada kadınların entrikaları, evet bu başına gelen imtihan soruları onun kötülüğüne oldu mu? Allah hiç peygamberine kötülük takdir eder mi? Peygamberin kötülüğünü ister mi? Mümkün mü? Evet öyle oldu ama sonuç hayır oldu elbette. Zindana gitti ama evet zindan hayırdı. Yani isyan mı etseydi, kadınların gönüllerini mi hoş etseydi, onların dümen sularına uygun bir hayat mı yaşasaydı, onların dümen sularına uygun bir hayat mı yaşasaydı, olur mu öyle şey, o hayır olur muydu? Elbette zindan hayırlıydı. Ama sonunda işe bakın, iki arkadaş, iki zindan arkadaşı yanı başında, onlar rüya görüyorlarmış. Hatta kimi rivayetlere göre rüya görmüyorlarmış da, öyle diyesilermiş, deyivermişler, öyle söyleyivermişler ya böyle böyle rüya görsek diye. Bitti diyor Süleyman. Bitti diyor Yusuf Aleyhisselam. قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانَ Bitti o iş. Öyleyse hep sonuç hayır olurmuş değil mi? Öyle bir hikaye anlatılır. Zaman zaman belki ağzımdan çıkmış, duymuş olabilirsiniz, özetleyelim. Bir Müslüman, dini İslam'ı bilen, Allah'a teslimiyeti din diye başının tacı eden bir Müslüman, hayat bilgisi nedeniyle bir kralın, bir melikin danışmanı durumundadır. Bu Müslüman, ona her fırsatta, her halükarda dini anlatmaya, hayrı anlatmaya, teslimiyeti anlatmaya görevlidir kendi gönlünden, kendi kafasından. Ama hayat bilgileri olarak da hayatı birlikte yaşadığı, paylaştığı dönemler vardır. Ne başına gelirse kimin, böylece de hayır olabilir ama bunu hayır bilelim demeyi şiar edinmiştir. Derken, av için ormana gidip, aksilik bu ya, o esnada kralın parmağı nasıl olduysa kopuverir. Ya silahından, ya kılıcından, ya çarptığından, ya azgın bir hayvanla boğuşurken, ama bilmiyorum, ayet değil, hadis değil, nasıl olsa bilmek zorunda da değilim, İşte parmağı kopar. Eyvah, bütün ordu inler sanki, kralları adına yas tutarlar. Ama beriki Müslüman, o gayet rahattır her zamanki gibi. Bunu bir hayır bilmek durumundayız. Öyle değil mi ama, neden öyle perişan oldunuz, dünyanız yıkıldı demeye kalmadan, adam kükrer, bağırıp çağırır, kes sesini artık der, bu ne menem şey, böyle şey mi olur, benim parmağım gidiyor ve sen hayır diyorsun, atın bunu zindana, atarlar. Sonra devran döner. Parmak unutulur, parmaksız alışır insan, derken yine ava giderler. Ama bu sefer orada kabilelerine saldıranlardan öç almak için hazır bekleyen birileri vardır. Onları yakalarlarsa eğer bir bir ateşler üzerine kurulmuş kocaman kazanlara atacak ve öldüreceklerdir. Ve fakat bunlar öyle suçlu olmadığı halde bir yanlış kanaatla saldırırlar bu kral ve ordusuna, yani av ordusuna. Ve onları yakalayıp bir bir çırılçıplak soyup şöyle kaynar suya atmaya başlarlar. Sıra en son krala gelince, onu da soyunca, parmağın yokluğu görülünce, onlar kendi kanaatlerine göre vücuttaki böyle bir eksikliğin şeytandan olduğunu zanneder ve uğursuzluk getirecek korkusuyla bir araba sopa atarlar adama ve çırılçıplak salıverirler ormanın içine. Koşa, koşa koşa. Nefes nefese, nefesi kesile kesile sarayı bulur adam. Giyim kuşamdan sonra aklına gelir o Müslüman samimi kişinin sözü, belki hayır vardır dediği, ölümden kurtulmuştur ya, getirin şu zindandaki adamı der. Adam gayet rahat. Hayrola deyince durumu bir bir anlatır. Demedim mi? Gördün mü? Bak, belki de hayır olacakmış ama sen bunu anlamamışsın diye adam gayet sakin cevap verince, ama der, özür dilerim. Bak, seni zindanda, bunca zamandır seni zindanda bırakmışız. Olsun, onun hayır olmadığı ne malum. Belki o daha büyük bir hayra vesile olmuştur deyince, ya bırak şunu der. Yine hala aynı kafadasın, zindanda yatıyorsun. Olur mu der. Düşünsene, eğer ben zindanda olmasaydım, ben de şimdi o kaynar suda haşlanmışlardan biri olacaktım der adam. Teslimiyet güzeldir elbette. Allah beni böyle imtihan ediyor diye teslim olmak, ama programı Allah'tan başkaları yapmaya çalışıyorlarsa, yani zalimler, hainler, kafirler, yani Allah adına hayatı biz düzenleyelim diyenler, Nemrut ve benzerleri, Firavun ve gibiler eğer program yapıyor da Müslümanlar teslim olmadan yanarlarsa, benim anlattığım o değil, lütfen karıştırmayın. Tekrar okuyorum. Aceben lil mümini. فَوَاللّٰهِ لَا يَقْضِ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً اِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ Allah, müminin başına, onun için ancak hayır olacak şeyler verir. Müminin bu durumu gerçekten hayret vericidir. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ